Ayrım 12.
Köylerden imamlar kovuldu. Şeyhin nüfuzuna karşı köylü üzerindeki otoritelerini korumaya çalışan köy ağalarının çiftlikleri yakıldı, yağma edildi. Sakarya Şeyhi intikam yolunda içtiği andı da yerine getirdi. Meşeli ağasını Sakarya nehrine attırdı. Kızını da kocasının elinden aldırtarak tekkeye kaldırttı, aguşi muhabbetine çekti. Tekkesine güzel güzel kızlar ve oğlanlar doldurdu. Çengi, Köçek, İsu, İşret bir çılgınlık bütün Sakarya Vadisi'ni tuttu. Bozdağ Tekkesi Hasan Sabbah'ın yeryüzü cennetine benzedi. Buraya gelen köylüler muhayyilesinin sınırı dışında çıplak hürriyet içinde nefis yoluna başını koydu. Onun uğrunda ölümü dahi hiçe saydı. İçten içe yanıp da alevi birdenbire çatıya varan yangın gibi Sakarya Şeyhi'nin ahvali padişaha aksedinceye kadar 3 yıl geçti. 1638 senesinde devrim padişahı Sultan 4. Murat Bağdat'ın fethi niyetiyle sefere çıkmıştı. Ilgın konağında Eskişehir kadısı padişahın huzuruna çıktı ve Sultan Murat'ın ayaklarına kapandı. Padişahım, Sakarya Şeyhi dedikleri şey Ahmet Mehdilik iddia eder bir dinsiz ahlaksız heriftir. Bütün Sakarya köyleri, Kocaeli ve Mudurnu tarafları tamamen onun sözü altındadır. Dervişlerden, çobanlardan, eşkıyadan, yalın ayaklı bağrı açık makulesi, 8000'den ziyade silahendaz askeri vardır. İhmal olunursa fitne gün günden büyür dedi. Sultan Murat Anadolu Beylerbeyi Vardır Ali Paşa'yı bir miktar askerle Sakarya Şeyhi'nin yakalanıp kendisine getirilmesine memur etti. Bunu haber alan Şeyh Ahmet de müritleri ve yoluna baş koymuş leventleriyle cenge hazırlandı. Bozdağ eteklerinde bir gün seher vaktinden gün batıncaya kadar devam eden kanlı bir cenk oldu. Vardır Ali Paşa bozguna uğradı. Tırhala ve Karahisar Sancak Beyleri'yle 1000 kadar askeri şehit düştü. 2000 kişi kadar da yaralandı. Vardar Ali Paşa'nın bozulması Sultan Murad'ı Sakarya Şeyhi'ne karşı son derece gazaba getirdi. Bu adamın mutlaka yakalanmasını istedi ve bu işe bu sefer çifteleri Osman Ağa memur edildi. Hem tuttuğunu koparır takımındandı hem de o havali halkındandı. Kayıplara karışan Şeyh Alaaddin'in de ahbaplarındandı. Yanına 5000 kadar asker koşuldu ki hepsi Rumeli tarafındandı. Osman Ağa evvela 8-10 köylü ve çoban yakalattı, onları sözde şeyh hakkında sorguya çekiyormuş gibi görünerek, ''Biz dahi şeyh babanın yolundayız, tekkenin aşını yemişlerden ve kendisine inanmışlardanız. Bizden endişesi olmasın, padişah emri yerine gelsin diye şöyle bir dolanıp döneriz.'' dedi. Bu haber derhal şeyhin kulağına ulaştı ve gaflete düşüp eski uslubu üzere keyif alemine düştü. Osman Ağa da son yakaladığı 2 köylüyü işkenceye verip Şeyh Ahmet'in dağdaki yerini öğrendi ve bir gece sabaha karşı işret sofrasının başında köçek oğlanlar oynatırken bastı. Kanlı bir çarpışma oldu, her iki tarafta ağır telafat verdi. Ahmet Baba ile 12 müridi de diri olarak ele geçirilip zincire vuruldular. Sakarya Şeyhini çırılçıplak soydular, üstünde yalnız bir iç donu bıraktılar. Bir de başında siyah tülben sarılı külahı kaldı. 12 müridiyle beraber o sırada Konya sahrasında bulunan padişahın yanına yaya olarak götürüldü. Yolda atları tırısa kaldırırlar, ipler de çekilerek koştururlar, at ayağına yetişemezler, düşerler, sürünürler, kaldırıp tekrar koştururlardı. Ordugâhtaki otağı Hümayun'da Sultan Murat Sakarya Şeyhini bizzat sorguya çekti. ''Baka, sen Hazreti İsa'yım demişsin, doğru mu?'' diye sordu. Ahmet Baba, haşa ben ümmeti Muhammed'denim ama İsa peygamberin gökten inmesini bekleyenlerdenim dedi. Padişah Sakarya Şeyhi'nin zincirbent olarak getirilmiş 12 müridinin gözleri önünde işkenceyle idamını ferman etti. Cellatbaşı meşhur Kara Ali, Ahmet Baba'nın evvela el ve ayak parmaklarını mafsal mafsal kesti. Şeyhin göğsünün ve sırtının derisi yüzüldü. O zaman Cellat Kara Ali'ye, işini çabuk çabuk görme Cellat Ağa, yaptıkların zevkime gidiyor, tadına doyayım dedi. Bunu duyanlar dehşet ve hayret içinde kaldılar. Cellat Kara Ali çıplak vücudu ve üstünde donu kan içinde kalmış Sakarya Şeyhini başındaki kocaman siyah sarığıyla bir eşeğe bindirdi ve ordugâhta dolaştırarak askere teşhir etti. Sonra tekrar işkenceye başladı. Burnu, kulakları, elleri ve ayakları kesildi. Ağzından yine en küçük bir feryat çıkmadı. O haliyle bırakıldığı yerde öldü. Adamın bu metanetine padişah da şaştı. Sakarya Şeyhi acaba bir deli miydi? Sultan Murad'ın emriyle Bozdağ tekkesiyle o civarda bulunan 40 kadar köy temellerinden yıkılarak kaldırıldılar. Vardar Ali Paşa. Vardar Ali Paşa 1647 senesinde Sivas valisi bulunuyordu. Yaşı 80'ine yaklaşmış, gayet dinç, uzun boylu, heybetli, ihtiyar bir vezirdi. Dindar, doğru, hak yemez, rüşvet almaz bir adamdı. Devir Sultan İbrahim'in zamanı, padişah ağır sinir hastasıydı ve bir kadın düşkünüydü. Onun bu halinden istifade eden saraydaki gözde hasekiler, nedimeler, rüşvet kapılarını alabildiğine pervasızca açmışlardı. Bütün mansıplar, memuriyetler bu arada sancak beylikleri ve valilikler parayla satılıyordu. Ve sancak beyleriyle valiler dama taşları gibi durmadan yer değiştiriyordu. Mesela açıkta bulunan Ali Paşa Haremi Hümayun'a münasip hediyesini verince Sivas valisi oluyordu. Ardından bir Veli Paşa da rüşvetini arz edince Ali Paşa azledilip yerine Veli Paşa gönderiliyordu. Ali Paşa sızlanınca yine ufak bir şey verip Karaman eyaletini alıyor, bu sefer Karaman Paşası açıkta kalıyordu. Bir mansıp alanında ilk işi sancak beyi veya vali olarak gittiği yerde oranın halkını tazik ederek verdiği rüşveti çıkarmak oluyordu. Bu suretle faraza 1647 yılında gelin giden sancak beyleri ve valiler 1650 vergilerini toplamış bulunuyordu. Memleket bir hercümerç içindeydi. Ne halkta ve ne de idare amirlerinde huzur, emniyet kalmamıştı. Üstelik Kara Haydaroğlu, Katırcıoğlu ve emsali haramiler de yol kesip kervan soyuyordu. Anadolu'da köyden köye gidilemez, köylü tarlasına çıkamaz olmuştu. 1647 Ramazan'ında ki miladi takvim ile Ekim ayına rastlar, Sadrazam Hezarpare Ahmet Paşa Sivas valisine bir adam göndererek padişaha bayram harçlığı olarak 30 bin kuruş istedi. Vardar Ali Paşa şehir ayan ve eşrafını toplayarak, "Benden 30 bin kuruş istiyorlar, buraya yeni geldik. Sivas eyaletinin senelik vergisi ve benim zamanıma düşen miktarı bu parayı toplayıp göndermeye müsait midir?" diye sordu. Sivaslılar, "Sultanım, bu parayı toplayıp göndermeye takatımız yoktur," dediler. Paşa da gelen mübaşire Sivas hazinesine para olmadığını söyledi. Fakat aradan çok geçmedi bir ikinci mübaşir geldi. "Sizden 30 bin kuruşu mutlaka isterler," deyince ihtiyar vezir gazaba geldi. "Nereden bulup vereyim, şehrin yollarını kesip halkımı soyayım?" diye bağırdı. Mübaşir, "Burada İpşir Paşa'nın nikahlı zevcesi Perihan Hanım adında bir hatun varmış. Sizden onu da İstanbul'a yollamanızı isterler," dedi. Vali Paşa'nın beyni attı ve bütün heybetiyle yerinden fırlayarak, "Bre kafir, bu ne sözdür? Bre ben bir Müslümanın nikahlı karısını başkasına nasıl teslim ederim? Bre bu dine namusa sığar mı? Defol melun," diye gürledi. Ali Paşa valilikten azini bekledi fakat İstanbul'dan bilakis vazifesine sadakat ile devam etmesi yolunda bir ferman geldi. "İstanbul'da azli düşünülmüş fakat azledersek isyan eder, başımıza yeni bir gaile açılır. Şimdi yerinde bırakalım, sonra bir fırsat bulur tepeleriz," denilmişti. Vardar Ali Paşa da, "Bu ferman hayra alamet değildir. Bizi gaflet uykusuna yatırıp sonra hakkımızdan gelmek içindir. Fırsat eldeyken biz harekete geçelim," dedi. Alemin hoşnutsuzluğunu görerek halkı kendisine dost sanmıştı. Halkın yılgınlığını, yılgın insanın her zulme, cevre, cefaya boyun eğdiğini boş düşünmemişti. Ortaya bazı tahrikçiler de çıktı. "Sultanım, zalim da hakkın zulmünü demirci Gâve'nin isyanı yıktı devirdi. Siz de koca bir miri miransınız, meydana atılırsanız bütün kötülükleri ortadan kaldırırsınız. Alemin gözü sizdedir, bu dine ve devlete bu hizmeti esirgemeyin," dediler. Bir kişi cesaret edip de, "Paşam, bu iş öyle bir davadır ki senin başaracağın şey değildir. Dağdaki haydutundan saraydaki vezirine kadar kiminle uğraşacaksın? Halkın kolunu kıpırdatacak takat ve cesareti yok. Başına asker diye toplayacağın leventler de yine bir takım eşkıya olacak. Memlekete bir belada sen olacaksın. Sonu gelmeyecek davaya yapışıp başına dert açma," diyemedi. Vardar Ali Paşa bütün sancak beylerine ve valilere birer mektup yazıp gönderdi. Bu mektubun meali şöyleydi: "Devlet ve saltanat işleri kadınların elinde kaldı. Valiler ve sancak beyleri yerlerinde duramıyor, oradan oraya naklediliyor. Gidip gelmekle hem onlar hem de halk perişan oluyor. Alem harap oldu, hepimiz toplanalım, İstanbul'a gidelim, bu mekruh kaideyi ortadan kaldıralım. 3 sene tamam olmayınca kimsenin yerinden kaldırılmayacağına padişahtan bir ferman alalım. İşte ben bu kötü idareye karşı isyan bayrağını açarak öne düşüyorum." Mektubu alanlardan bir kısmı cevap vermedi. Bir kısmı, "Siz yürüyün, bizden size kötülük gelmez," diye cevaplandırdı. Bir kısmı da Vardar Paşa'nın mektubunu hemen İstanbul'a yolladı. Vardar Ali Paşa bunca yıllık vezirdi, perhiskar, dindar adamdı, haydi parası vardı. İsyan bayrağını açarak Sivas şehrinden çıktı. Altın keselerin ağzını açtı ve asker yazmaya başladı. Fakat bir hak davası için topladığı levent ve sarıcalar, sekbanlar, tek istisnası ırgat güruhu erazil ve eşkıyaydı. Hepsi fırsattan istifade ederek yolları boyunca kasabaları, köyleri vurmak için gelmişlerdi. Paşanın şiddetli tembihlerini işitince parayı alan kaçmaya başladı. Zavallı Vardar Ali Paşa nasıl bir ateşe düştüğünü ancak o zaman anlayabildi. Artık ok yaydan çıkmış geri dönemezdi. Çaresiz zalimin, mürteşinin, muhtekirin malını alsınlar diye askerine ruhsat verdi. Paşalardan bu desturu alan Leventler, Sarıca ve Sekmanlar rastgele kimseleri cebren ve kahren soymaya başladılar. Bu arada kendi tabirleriyle kasık mancasını da unutmadılar. Vurdukları köy ve kasabalarda envai şenaati irtikap ettiler. Naima Efendi bu vakaları naklederken, rüşvetle olan cevir ve cefa onların yaptıkları yanında bir lütuf gibi kaldı diyor. Sivas'tan kalkan Vardar Ali Paşa bu surette etrafa dehşet saçarak Tokat'a doğru yürümeye başladı. İpşir Paşa'nın zevcesi Perihan Hanım'ı da yanına almıştı. Bu kadının dolayısıyla İpşir Paşa'nın ırzını korumayı kendisine bir borç bilmişti. Vardar Ali Paşa'nın isyanı İstanbul'a aksedince bütün Anadolu sancak beyleriyle valilerine gizli fermanlar gönderildi. Birer bahaneyle askerlerini alarak bulundukları yerden çıkacaklar ve Ali Paşa'yı sarıp tenkil edeceklerdi. Vardar Ali Paşa resmen Sivas valiliğinden azledildi ve İpşir Paşa Sivas valisi oldu. Yine gizli bir emirle İpşir girişilecek olan tenkil hareketine serasker tayin edildi. Garip bir hadisedir, İstanbul'daki devletliler ya bir isnadı reddetmeye çalışıyorlardı yahut da Vardar Paşa ile alay ediyorlardı. Ali Paşa üzerine serasker tayin edilen İpşir Paşa Ali Paşa'dan nikahlı karısı istenilen adamdı. Son derece haris ve cahil bir adam olan İpşir Paşa Vardar'ı çok eskiden tanırdı. Vardar'a hürmeti vardı, bu vazifeyi kabul etmek istemedi. Hak söz söyleyen adamın üstüne nasıl giderim, nahak yere onun kanına nasıl girerim diyerek serasgerliği kabul etmek istemedi. İstanbul'dan ya Vardar'ın başı ya senin başın diye ikinci bir hattı Hümayun geldi. Kendi azini ve İpşir'in Sivas valiliğini Vardar Ali Paşa gayet sakin karşıladı. Ben padişaha asi değilim, benim davam şeriat üzerindir. İşte Sivas orada İpşir'e mübarek olsun dedi. 1648 yılı Mart'ı başlarındaydı. Vardar Ali Paşa Tokat'a geldi. Perihan Hatun'u Tokat Kalesi'nde bir odaya kapattı. Kafkasya beylerinden Mağrul Han'ın kızı olup güzelliği dillere destan olan bu kadın nasıl ve ne zaman tespit edemedik Tokat'ta ölmüştür ve orada Zincirli Camii haziresine defnedilmiştir. Bu vakanın geçtiği sırada kahrından ölmüş olabilir. İpşir Paşa Vardar'ı birkaç konak geriden ağır ağır takibe başlamıştı. İki vezir gizlice mektuplaşıyorlardı. İpşir Paşa Vardar'a gönderdiği mektuplarda, ''Ben de bu davada seninle beraberim. Düşmanlarımızı ürkütmemek için peşin sıra geliyorum. Bir münasip yerde birleşip Üsküdar'a beraber gireriz yollu şeyler.'' yazıyordu. Hile, hurda, yalan bilmeyen ihtiyarı aldatıyordu. Vardar Tokat'ta bir müddet oturdu. Kazabat'ta atlarını çayırlattı, sonra ordusuyla Çerkeş kasabasına kondu. Burası da son durağı oldu. Naima Efendi Vardar'ın 5000 askeri olduğunu söylüyor. Evliya Çelebi ise bu kuvveti bir sıfır ilavesiyle 50.000'e çıkarıyor. Evliya Çelebi vakayı gözüyle görenlerden biridir. Fakat büyük muharirin bazen mübalağalı konuşmayı sevdiğini de unutmamalıdır. Evliya Çelebi o sırada devrin namlı vezirlerinden Defterdarzade Mehmet Paşa'nın hizmetinde bulunuyordu. Mehmet Paşa'nın anası Evliya'nın anası ile hala kızıydı. Mehmet Paşa Erzurum valiliğinden azledilmiş İstanbul niyetiyle yola çıkmıştı. Fakat Kapıkulu askerleriyle kış ortasında yollarda hayli zahmet çekmiş İstanbul'a küskün bir devletliydi. Vardar'ın isyanını işitince ona katılmaya karar vermiş ve Evliya Çelebi'yi bir mektupla Tokat'ta bulunan Vardar Ali Paşa'ya göndermişti. Yine o sıralarda Kara Sefer Paşa ile Karaman valisi Köprülü Mehmet Paşa da İstanbul'dan aldıkları emirle Tokat civarına gelmişler, Vardar Ali Paşa'yı bir pusuya düşürmeye bakıyorlardı. Fakat Vardar daha atik davranarak bu iki valiye bir baskın yaptı. Kuvvetlerini darmadağın ederek Sefer Paşa ile Köprülü Mehmet Paşa'yı esir etti ve bu iki vezirin bütün ağırlıklarını ve paralarını müsaade etti. Şimdi Evliya Çelebi'yi dinleyelim. Mehmet Paşa Efendimiz'den mektupları alıp yola çıktık. Kızılırmağı kazasız belasız geçip Karakeçili menziline vardığımızda Vardar Ali Paşa'nın Turhal'dan kalkıp bir konak ilerimizde olduğunu öğrendik. Ilgar'la girip Amasya yakınlarında ulaştık. Sahraya 40.000-50.000 askerle konmuş, etraf çadırlarla donanmıştı. Kanun üzere kahyasını buldum, bizi aldı paşanın otağına götürdü. Bir muazzam ve mükellef çadırdır ki etrafını Sekban ve Sarıca neferleri kat kat sarmış, pür silah amade dururlar. Kılıcımı, tirkeşimi çıkarıp huzuruna vardım, yer öptüm, mektupları verip, Defterdarzade Mehmet Paşa oğlunu selam edip bu mektupları gönderdi dedim. Hoş geldin, sefa geldin, otur dedi. Tekrar etek öperek şöyle hafifçe diz çöktüm, yüzüne dikkatle bakıp, ''Bresen Hafız Evliya Çelebi değil misin ki Sultan Murat Han merhum seni sarayda kilerli koğuşuna almıştı?'' diye sordu. ''Beli Sultanım, Murat Han merhumun çırağıyım.'' dedim. ''Şimdi sen paşa oğlumun ne hizmetindesin?'' diye sordu. Erzurum'a giderken müezzin başısıydım. Erzurum'da gümrük katipliğini ihsan etti. 3 defa İran'a gönderdi. Şimdi imamlığını yapıyorum. Hem müsahibi ve nedimiyim. Babası zamanından beraber büyüdüğümüz için sırdaşı mahremiyim. Onun için siz sultanıma beni gönderdi dedim. Divan efendisi çağırtarak Mehmet Paşa efendimizin yolladığı mektuplara okundu. Pek sevindi. Bana Bre Evliya Çelebi, Mehmet Paşa oğlumun yanında ne de çok asker varmış. Niçin siz de Engürü Kalesi'ne kapanmadınız, isyan bayrağı çekmediniz, yazık olmuş dedi. Sevincinden çadırın içinde bir müddet dolaştı. Bana bir mercan tesbih, bir mücevher saat ve 100 altın ihsan etti. Sonra hazinedarını çağırarak Evliya senin misafirindir, hoş ikram eyle, bir kat esvap ver dedi. Evliya Çelebi Vardar Ali Paşa ordusunda misafir olarak onlarla beraber konar göçer ve 3 gün sonra Mir Menzil'de paşanın huzuruna çıkar. Şöyle anlatıyor. Türkmen keskini denilen yere gelmiştik. Vardar Paşa'nın huzuruna çıktım. Sultanım, bu kuluna mektuplar verip artık yollayınız. Mehmet Paşa oğlunuz mektubunuzu bekler dedim. Boşnak ağzıyla benim oğlum katlana birkaç cun. Gürelim gayineyi devran ne suret küstürür dedi. Çaresiz birkaç gün daha sabrettim. İşte o sıradaydı ki Vardar Ali Paşa, Kara Sefer Paşa ile Köprülü Mehmet Paşa'yı bozguna uğratmış ve her ikisini de esir etmişti. Evliya Çelebi şöyle anlatıyor. Vardar'ın ordusuyla Kızılırmağa geçtik, Çankırı topraklarına girdik. Orada Kara Sefer Paşa ile Köprülü Mehmet Paşa'yı bozduktan sonra Vardar Ali Paşa'ya bir gurur geldi. Bana, gördün mü Evliya, bu kadar düşman askerini bir hamlede tarumar eyleyip kırdım geçirdim. Nice vezirlere zincir vurup çektim getirdim dedi. Sultanım, merhamet edip nicesini azat etseniz Cenab-ı Hak da sizin müşkillerinizi asan eder. Onlar da ümmeti Muhammed'dir dedim. Aldırış etmedi, kimseyi azat etmedi. Sabret, 5-10 gün sonra görürsün. Hele küçük Çavuş Paşa oğlum, İpşir Paşa oğlum, Şeyh Suvar Paşa oğlum ve daha nice oğullarım gelsinler, daha neler işlesem gerek dedi. Sultanım, bizim mektupları yazdırın da defter darzade Mehmet Paşa oğlunuzla cümle askeriyle ordunuza gelsin dedim. İş yolunda, onun gelmesine ihtiyaç kalmadı. Eğer kendiliğinden kalkar gelirse hoş geldi dedi. Bu Vardar Ali sade değil, Oğuz adamdı. Hile oyun bilmez, yalan söylemez, yüze gülüp arkadan kötülemez ve cesurdu. Fakat aklı azdı, hak söyleyene inanmaz, yalan söyleyene kanardı. İpşir Paşa'dan mektuplar geldi, sevincinden adeta oynadı. İşte İpşir oğlum geliyor, halbuki senin Mehmet Paşan, onun hakkında bana neler yazmış. İnanma, hilekardır demiş. İpşir'in gönderdiği mektubu al da paşana götür, okusun dedi. Bozoğlan adında bir köyde konaklamıştık. Bana İpşir Paşa'dan aldığı mektup ile bir kese kuruş ve Köprülü'nün malından gasp edilmiş bir küheylan at ve yine Köprülü'nün kullarından bir Gürcü oğlan verdi. Ben de Bozoğlan köyü konağında Vardar Ali Paşa'dan ayrılıp 3 günde Ilgar'la Engürü'yü sağda bırakıp Mürtet Ovası'da bizim Defterdarzade Paşa'mızı buldum. Vardar yanındaki zergüzeştimi anlattım. İpşir'in Vardar'a yazdığı mektubu okudum, güldü. Yakında başına geleceği görürsün ahmak herif dedi. O mektubu okuyan İpşir'i esir pazarından satın alınmış Vardar'ın kölesi zanneder. Öylesine diller dökmüş. Araların açılmasını istemediği için Mehmet Paşa beni tekrar Vardar'ın yanına yolladı. Vardar Ali Paşa'yı bu sefer derya misali askeriyle Çerkeş sahrasında buldum. Huzuruna çıktığında önüme bir yığın mektup daha çıkardı. Bunlar da İstanbul'dan gelenler, ben elbet ki İstanbul'a giderim dedi. Bana 300 altın, 1 saat, 3 katır ve yine Köprülü kullarından 3 oğlan daha verdi. Aldığım hediyeleri hemen kasabaya giderek Çerkeş kadısına emanet bıraktım. Ordugaha döndüğümde öteye beriye gezinirken Köprülü Mehmet Paşa'ya rastladım. Koştum, ellerini öperek hatırını sordum. Hafız Evliya oğlum, hoş geldin dedi. Bana bizim paşadan haber sordu. 10 bin askerle Çankırı taraflarında serseri geziyor dedim. O sırada Vardar'ın bir içi oğlanı geldi bana. Buyurun, sahibi devlet efendim seni ister dedi. Ben Vardar'ın huzuruna çıkmıştım ki kapıcılar ketüdası içeri girdi. Sultanım, İpşir Paşa oğlunuz tarafından adam geldi, bayraklar da göründü dedi. Vardar, ben onu yarın bekliyordum. Sefa geldiler, hoş geldiler. Tez bizim öbür otağı hoşça döşeyin. Yemek hazırlansın dedi. Sonra kahyasına dönerek, sen cümle ağalarımla atlan. Yetişebildiğiniz yerde İpşir Paşa oğlumu istikbale çıkın. Ben de ordugah kenarından karşılarım dedi. Kendisine at hazırlanmasını tembih etti, kılıcını kuşandı, bana döndü. Evliya, sen biraz bekle, İpşir Paşa oğlumla buluşup konuştuktan sonra sana mektup veririm, paşana götürürsün dedi. Vardar'ın kahyası bir miktar askerle Çerkeş suyunu geçerek İpşir'i karşılamaya gitti. Bir tarafta da yemek kahvaltı hazırlanmaya başlamıştı. Ben de 2 oğlanımla atlara bindik, Vardar Ali Paşa'nın yanında İpşir Paşa'yı karşılamaya hazırlandım. İpşir'in Vardar'a ne muamele edeceğini yakından görmek istiyordum. İpşir'in askeri Yedikol'dan göründü fakat öncülerinde dostluktan alamet yok. Cenge gelmiş askere benziyordu. Cümlesi top gümeden gelirlerdi. Bir yiğide oğul bu gelen asker cenk usulü ve nizamıyla göründü dedim. Hayır, İpşir Paşa'nın mutadı budur dedi. Vardar'ın kahyasıyla beraber İpşir'i karşılamaya çıkar askeri cirit oynamaya başladılar. İpşir'in asker kümelerindeki silahlara güneşin ışığı vurdukça göz kamaştırırdı. Bu haliyle Vardar ordusuna bir ok menzili yaklaştılar. Beri tarafta Vardar Ali Paşa da azamet ve şefkatle 300 iç oğlanı vesaire ağalarıyla atlandı. Çerkeş suyuna doğru ilerlemeye başladı. Ben de iki atlı oğlanımla o kafileye katıldım. Bir hayli yer gittikten sonra kalbime bir ilham oldu, içime korku düştü. Bu kalabalık toz toprak mahşer içinde ne işim var dedim ve oğlanlarımla geriye Vardar'ın ordugahına döndüm. Ordugahta herkes İpşir Paşa ile askerlerine verilecek ziyafetin hazırlığıyla meşguldü. Orada da duramadım. Çerkeş Han'ın ensesinde bir tepe vardı. Kasaba halkından yüzlerce can yaya olarak oraya temaşaya çıkmıştı. Oğlanlarım ile ben de o tepeye at sürdük ve kalabalığa katılarak bu karşılama buluşmayı o tepeden seyre başladık. Aşağı sahrada çadırlardaki atlar hep birden kişnemeye başladı ve Vardar ordugahından bir toz bulutu kalktı. Oğlanlarıma bu ne alamettir, rüzgar esmezken bu toz nereden çıktı? İyi ki şu şiddetli hararette toz toprak içinde orada bulunmadık dedim. Otağda iki vezir buluşacak, öpüşüp koklaşıp konuşacak. Sonra Vardar bizim paşaya mektup yazdırıp verecek. O zamana kadar vakitle ikindiyi bulur diye düşünüyordum. Ben bu düşüncedeyken kıyamet koptu. İpşir Mustafa Paşa haris, yalancı, düzenbaz, gaddar, kanlı, 17. asrın vezirler arasında karanlık, kirli bir simadır. Haftalarca Sivas'tan ta Çerkeş'e kadar peşinden ağır ağır takip ettiği ihtiyar ve saf Vardar Ali Paşa'yı pek mükemmel aldatmıştı. Gönderdiği mektuplarda Vardar'a karşı bir köle zilleti göstermiş, bir bendesi olduğunu bildirmiş, onunla aynı fikir ve davada olduğunu yazmış, en son mektubunda da Çerkeş sahrasına gelip elini öpeceğini ve oradan Üsküdar'a beraber gideceklerini arz etmişti.